Ayrım 14.
El yazıları. Clara beni anlıyordu. Belki de Stockholm'de tek anlayan kişiydi. Ben de onu anlıyordum. Onun içindeki korkunç öfkenin durup durup gerçek bir okyanus fırtınası gibi patlayıveren öfkenin farkındaydım ve ona hak veriyordum. Clara'nın öfkesi çevresindekileri şaşırtacak boyutlara varıyordu. Göl kıyısındaki evde olağan bir akşam sohbeti sırasında birisinin kullandığı bir kelime bu kızın zembereklerinin boşalmasına sebep olabiliyordu. Bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor, ayağa kalkıyor, eline geçen her şeyi parçalayıp, yıkıp döküyordu. Böyle anlarında yapılabilecek hiçbir şey de yoktu. Hep kucağında tuttuğu ve geceleri sarılarak yattığı ayıcığını bile parçaladı bir gün. Zavallı hayvancağızın plastik gözlerini söktü, karnını deşip içindeki pamukları etrafa saçtı. Sonra da camı attı, açıp dışarı fırlatıverdi. Bazen Göran'ın hediye ettiği değerli bir kolyeyi köşedeki çini sobaya atıyor, bazen de yere kapanıp hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kimi geceler evin içinde uzun haykırışları, ağlama krizleri duyulurdu. Böyle delice öfkelere kapılmadığı zamanlarda dünyanın en şirin, en cana yakın ve en yardımsever kızı oluveriyordu. Yumuşak, dikkatli, zeki ve sevecendi. Her sorunu bir anda çözüveren bir zekaya sahipti. Hayatımda onun kadar hızlı düşünen ve davranan birisine rastladığımı hatırlamıyorum. Herkese yardım etmeye çalışırdı. Bu olağanüstü kibar kızın birdenbire delice bir öfke krizine kapıldığını ve ağza alınmaz küfürler etmeye başladığını görenler şaşırıp kalıyorlar. Bu ani değişimi nasıl adlandıracaklarını bilemiyorlardı. Ama ben seziyordum. İçten içe biliyordum ki onun da benim gibi derin ve yüzeye çıkaramadığı bir geçmişi var. Çünkü öfkelendiği zamanlar gözlerine nefret dolu bir bakış gelip yerleşiyordu. Toptan bir nefretti bu. Şuna buna kızma, sinirlenme değildi. Dünyaya öfkeliydi ve bunun ne zaman patlayacağını bilemezdiniz. Hiçbir mantıklı açıklaması yoktu. Bir cumartesi akşamı göl evine gelen konuklarla birlikte yemek yeniyordu. Bazıları nedense çok neşeliydi o akşam. Durmadan fıkralar anlattılar ve çok güldüler. Clara başının ağrıdığını söyleyip yemeğe gelmemiş, odasında kalmıştı ama gecenin sonuna doğru o meşhur öfke krizlerinden biri patlayıverdi. Genellikle bu krizler bir ağlama nöbetiyle biterdi. Daha sonra da yatışırdı ortalık. Her şey geçtikten sonra Göran'a ne olduğunu sorduk. Bilmediğini söyledi. Clara onun başkalarıyla o kadar konuşmasına ve özellikle de gülmesine dayanamamış. Göran, iyi ama odada yalnız kalmayı sen istedin, o kadar ısrar ettim, dışarı çıkmadın. Sonra niye kızdığını anlayamıyorum demiş. Clara hiçbir şey duymak istemiyor ve o kahkahaları benim yerime sen dinleseydin anlardın ne demek istediğimi diyormuş. Herkes bu görünür sebeplere takılıyor ve Clara'nın aklını kaçırmış olduğunu düşünüyordu ama dediğim gibi ben bu saçmalıkların altında başka bir şeyin varlığını seziyordum. Clara'nın da içine benimki gibi bir karanlık yerleşmişti. Bazen gözlerini karartan, rengini solduran ve nefesini kesen bir karanlık. Bu yüzden bir gün annesine gittim. Telefonda Clara ile ilgili bir şey konuşacağımı söylemiştim. Akşam oluyordu. Biz Clara'nın annesiyle küçük salonda oturuyorduk. O sinirli kadına getirdiğim bir tutam çiçek masanın üstünde duruyordu. Vazoya koymamıştı. Ben daha Clara der demez kadın patladı. Meğer ne dertliymiş. Clara'nın ne asiliğini bıraktı, ne deliliğini, ne saygısızlığını. Artık başa çıkamıyorum diyordu. Zaten evden de çekip gitti. Şanslıymış ki iyi bir oğlan buldu. Zavallı Göran, Clara'nın yanında melek sayılır. İşte birini bulmuşsun, otursana. Hayır, bu sefer de bakireliğimi bozdurmam diye tutturmuş. Kime ne senin bakireliğinden? Köpekler bozsun senin bakireliğini. Bunların hepsini benim başımı belaya sokmak için yapıyor. Kurtulamayacağım bu kızdan. Kendini öyle kaptırmıştı ki benim ne için geldiğimi sormayı bile unutmuştu. Durmadan sövüp duruyordu Clara'ya. Kadının küfürbaz olduğunu duymama rağmen bu sövüp sayma seansı beni epey şaşırttı doğrusu. Peki babası dedim, laf olsun diye. Kızının üstüne titriyor, onun yardımı olmuyor mu? Kadın yüzüme tuhaf tuhaf baktı. Ne babası? Diye sordu. Clara'nın babası, avukat. Git be, dedi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Şu otların ne kadar babası varsa onun da o kadar var. Masanın üstünde benim getirdiğim çiçekleri gösteriyordu. Bir şeyler sezer gibi oldum. Kadını biraz daha konuşturmak için Clara'nın babasına olan düşkünlüğünü, babasının onu takip ettiğini, erkeklerden korumak istediğini falan anlattım. Bunların hepsini Clara'dan öğrenmiş, yazara da aynen aktarmıştım. Bana bak, dedi. Clara'nın babası avukattı. Bu doğru ama geri kalan her şey yalan. Bu kızın söylediği hiçbir şeye inanmayacaksın. Sonra baba Federico'nun Santiago'da genç bir avukat olduğunu, birbirlerini çok severek evlendiklerini anlattı. Hatta ben ısrar etmeden kitaplıkta duran gümüş çerçeveli düğün resimlerini bile getirip gösterdi. Siyah saçlı, kemikli yüzlü, yakışıklı bir adamdı Federico Arrabal. Saçlarını sıkı sıkı arkaya taramış, bir tel kalkmamacasına yapıştırmıştı. Clara'yı hatırlatan iri, siyah gözleri vardı. Evlendikten 2 yıl sonra kızları doğmuştu. Clara'yı nazlı bir çiçek gibi büyütüyorlardı. Onun da babasına aşırı bir hayranlığı vardı. Bu arada aile albümü de ortaya çıkmıştı ve ben babasının ve annesinin kucağındaki Clara'nın küçüklüğünü, doğum günü pastasını üflemesini, okula başladığı günü, babasının kucağında çıplak denize girerkenki halini görebiliyordum. Yalnızlıktan bunalmış olan kadın konuştukça konuşuyor, kocasının işkence sırasında su fıçısında boğulmuş olduğunu, İsveç elçiliğine sığınmalarını, Stockholm'e gelişlerini anlatıyordu ama benim pek ilgimi çekmiyordu artık bunlar. Bu tip hikayelerin hepsi birbirinin aynıydı. Ayrılmadan önce kadından bu ziyareti gizli tutmasını rica ettim. Çünkü Clara'nın öfke nöbetlerinden birinin hedefi olmak gibi bir tehlike gözükmüştü ufukta. O akşam Clara'yı görünce hiçbir şey söylemedim. Bu konuyu onunla hiç konuşmadım. Artık içindeki karanlığı biliyordum. Öfke krizlerini, acısını anlıyordum. Sadece ikimizde değil galiba, hepimizde vardı bu ama dereceleri değişikti. Daha sonra hastanedeki doktor bunu göçmen hastalığı olarak adlandıracaktı. Fiziksel hiçbir sorununuz yok diyecekti bana. Zaten filmler, tahliller de bunu kanıtlıyor. Sonra göçmen hastalığı dediği şeyi anlattı. Belirli semptomları olan bir hastalıktı bu. Gıdaların, iklimin ve koşulların aşırı değişikliği ve bulunduğu çevreye uyamama sonucunda gerçekten fizyolojik bozukluklara da varabilecek bir sarsılma ortaya çıkıyordu. Bu sözler bana Kalmar'dan hayvanat bahçesinde gördüğüm hasta kutup ayısını hatırlattı. Ayıların dolaşabilmesi için açık bırakılmış bir doğa parçası içinde, olduğu yerde 2 adım öne, 2 adım arkaya gidiyor, başını sallıyor, sonra aynı hareketleri yineliyordu. Gün boyunca yaptığı tek şey buydu. O kutup ayısının durumunu da aşırı mekan değişikliğiyle açıklamışlardı. Sürgünlerin durumu böyleydi ama Clara ile benim farklı nedenlerimiz vardı ve bu nedenler garip bir biçimde bizi birbirimize yaklaştırıyordu. İnsanlara yaklaşmasam bile Clara'dan kaçma gereği duymuyordum. Hatta bir gece onu çalıştığım çöp arabasıyla gezdirmiştim. Bir kış gecesi Sergelstork'taki metro çıkışında açlık grevi yapanlar vardı. Kim bilir hangi politik amaca dikkat çekmek için yapılan eylemlerdi bunlar. Afişlerle kaplanmış bir tezgahın arkasında yorganlara, uyku tulumlarına sarılmış yatan gençler görülüyordu. Solda cam kule, şimdi donmuş olan fıskiyeli havuz, damalı Sergelstork meydanı uzanıyordu önlerinde. Meydan, kurumuş bira artıkları, patates püreleri, buruşturulup atılmış kağıtlar, muz kabukları, gazeteler, çikolata kağıtlarıyla kaplıydı. Bunlara dikkat ediyordum çünkü hepsini ben temizleyecektim. Stockholm'a gittikten sonra evden verdikleri para bir süre idare etmişti beni. Daha sonra da para göndermeye devam ettiler ama ben iş kurumunun verdiği işlerde çalışmaya başladım. Çünkü vakit geçiyordu. Ne iş olursa olsun aldırdığım yoktu. O sıralarda da kocaman sarı bir çöp kamyonuyla geceleri kentin sokaklarını dolaşıyor, su püskürterek çöpleri caddelerin 2 yanında topluyordum. Daha sonra küçük arabalar bu çöpleri süpürüyorlardı. Bu yüzden çöpler benim işimdi. Sağda yükselen geniş merdivenlerden inip çıkanlar vardı. Gece ayazında parkalarına, paltolarına bürünmüşler, başlarına takkelerini, şapkalarını geçirmişlerdi. Bu arada Clara da bildiri dağıtıp duruyordu. Oradan geçerken bütün bunları görmüş ve durup seyretmeye başlamıştım. Birazdan işe gidecektim. Sarhoşlar gelmeye başlamıştı. El ayak çekilmişti ortalıktan. Sarhoşlar yıkıla yıkıla masaya geliyor, anlaşılmaz söylevlerine başlıyorlardı. Güçlü lambalarla aydınlatılmış yollarda, meydanlarda, gotik kulelerin, modern yapıların gölgeleri uzamış, biçim değiştirmişti. Issız yollardan geçen polis devriye arabaları, benim gibi su fışkırtarak ortalığı temizleyen, sonra döner fırçalarıyla kaldırım kenarlarını süpüren küçük temizlik araçları, sahnede kadınla erkek sevişmesi seyredilen seks kulüpleri, Marmskill Nastagan'da yüzü gözü morarmış uyuşturucu müptelası fahişeler, parklara, köşe başlarına, banklara kıvrılıp yatan sarhoşlar ve bütün bunların ortasında, şehrin tam göbeğinde açlık grevi yapan insanlar, pankartlar, bildiriler. İlginç şehirdi şu Stockholm doğrusu. Köşeye yataklar serilmişti. Battaniyeler, yorganlar, yastıklar yığılmıştı. Kızlar termoslardan sıcak çay servisi yapıyorlardı durmadan. Üşüyor musunuz diye sordum Clara'ya. Hayır dedi. Ya sen? Çöp arabasını almaya gidiyorum dedim. İstersen gel. Herhalde dünyada çöp arabasıyla gezmeye davet edilen ilk kız olmalıydı Clara. Ama bu düşüncenin hoşuna gittiğini fark ettim. Benimle geldi. Kamyona tırmanarak çıktık. Elimin altında düğmeler vardı. Bunlarla tazikli suları idare ediyordum. O güçlü sulara hükmetmek garip bir zevk veriyordu bana. Sokaklardaki her şeyi önüme katıp süpürüyordum. Teneke kutuları, bira şişelerini, köpek boklarını, prezervatifleri, kağıt mendilleri, kusmukları, kısacası şehrin bütün pisliğini önüme katıyor ve kaldırım kenarlarına atıyordum. Geçtiğim yerler pırıl pırıl oluyordu. Stockholm gündüzleri dünyanın belki de en temiz kentiydi. Her yer bakımlı bir bahçe gibiydi ve geceleri bu temizliğe katkıda bulunmak hoşuma gidiyordu doğrusu. Gece şehir benimdi. Pislik bırakmayacaktım buralarda. Ters yollara giriyor, bomboş alanlarda koca arabayı dans eder gibi çeviriyordum. Gündüz kalabalığı içinde lüks otomobiller, telaşlı kalabalıklar, alışveriş merkezleri, pastaneler, lokantalar, bankalar, holdingler arasında herkes ezik ve yılgın dolaşırdı ama gece her yer benimdi. İstediğim her yere su fışkırtabilirdim. Gece insanları olarak birbirimizi tanımaya başlamıştık artık. Gazete dağıtan ihtiyar her gece bedava gazete mi veriyordu? Yol kenarında beyaz tuvaleti ayaklarına dolanan sarhoş, uzun sarı saçlı bir kız yürüyordu. Kim bilir nasıl bir geceden dönüyordu böyle? Onu suyla hafifçe korkutuyordum, ıslatmadan ama. Bir çığlık atıp sıçrıyor. Makyajı bozulmuş. Bu ayıltır onu diye düşünüyorum. Humlegarden'in duvarlarına tünemiş erkekler görüyoruz. Biri ötekinin önüne eğilmiş bir şey yapıyor. Onlara da su fışkırtıyoruz. Neye uğradıklarını anlamadan kaçışıyorlar. Jurgarden Köprüsü'nün üstüne geliyoruz böylece. Koca kamyonu tam köprünün orta yerine çekiyorum. Buradan su boğaz içi gibi görünüyor. Yanımda getirdiğim sandviçi ve kahve termosunu çıkarıyorum. Sandviçi bölüşüyoruz. Clara bayılıyor bu gece gezisine. Sonra onu tekrar Sergelstrog'a bırakıyorum. Meydanın tam ortasında İsveçli bir kız kollarını açmış, raks eder gibi dönüyor. Sonra gidip metronun kilitlenmiş kapılarını yumrukluyor. Clara elimi tutmuş, bırakmıyor, sıcak elini hissediyorum. Filiz diye düşünüyorum, Filiz. Ve onun yüzünü gözümün önüne getiremediğimi fark ediyorum birden. Yüzü bir türlü gözümün önüne gelmiyor. Bir bakış, dudaklarındaki bir gülücük kırıntısı, gövdesinin kıvrılışı, bunların hepsi tamam ama yüzünü bütün olarak canlandıramıyorum. Clara'nın gövdesinin olanca sıcaklığı elinde toplanmış, Parmaklarımın arasına giren, araştıran, sıkan ince parmaklarında. Sabaha karşı şehir uyandı. Gece insanları, çöpçüler, gazete dağıtıcıları, bekçiler, devriyeler çekildi ortalıktan. Mutfak lambaları yandı. Metrolar, otobüsler, özel otomobiller homurtularla doldurdular şehri. Çocuklar ve anne babaları sütlü mısır gevreklerini, ekmeklerini yediler, kahvelerini içtiler ve milyonlarca insan yollara döküldü. Yorgun, halsiz, konuşmadan, bir savaşa sürülür gibi kendilerini bekleyen döner şeritlere, makinelere, contalara, dükkanlara koştular. Akın akın açlık grevi yapanların yanından geçtiler hiç ilgilenmeden. Gündüz çevreleri daha kalabalıktı. Köşede bir kadın org çalıyor, sesi bütün alanı dolduruyordu. Alışveriş torbalarıyla binlerce insan geçti oradan. Birkaç kez fotoğrafları çekildi. Gazetelerde birer küçük haber olarak yer alacaktı açlık grevi. Clara ile aramızda adı konmayan yarım yamalak bir sıcaklık oluşmaya başlamıştı. Ben bundan utanıyordum ama başkalarıyla konuşurken, kahve doldururken, bir şey tartışırken Clara'nın aklının bende olduğunu, benim varlığımı sürekli hissettiğini biliyordum. O kalabalık içinde hiç konuşmamak, sadece birbirimizin varlığını bilmek daha iyiydi aslında. Ne konuşabilirdik ki? Garip bir sürüklenişti bu ve ikimiz de sesimizi çıkarmadan akıntıya kapılmayı kabul ediyorduk, nerede duracağımızı bilemeden. Yüzünün hep hüzünle gölgeli olduğunu fark etmiştim. Bu da karşılık insanlarla konuşmasında müthiş bir enerji ve sevecenlik yüklüydü. Sanki hüznü kendisi için de iyiliği bütün insanlara yönelikti. Herkes farkına varmaya başlamıştı bunun. Varılmayacak gibi değildi. Onun havasını soluyor, bir jelatin yumağı açılır gibi çıtırtılarla yaldızlanan sesini, yürüyüşünü, bedeninin uyumunu, ellerinin beyazlığını içime çekiyordum. Zaman oluyor benim farkımda değil gibi davranıyordu. Sonra ani bir davranış aramızda bir şeyler olduğunu hatırlatıveriyordu. O duyguya ortak oluyorduk. Adı yoktu bunun. Biçimi, başı ve sonu yoktu ama kendi vardı. Bir süre için bu yetiyordu bana. Çünkü rahat değildim. Böyle bir ilişki istemiyordum. Filiz diyordum durmadan, Filiz. Ama yüzünü gözümün önüne getiremiyordum. Bir gün Clara hastaneye geldi. Hasta gibi görünüyordu. Gözlerinin altında belli belirsiz yorgunluk izleri vardı. Bu kızın güzelliğini hiçbir şey bozamıyor diye düşündüğümü hatırlıyorum. Gerçekten de o akşamüstü saatinde solgun ama son derece çekici bir yüzle bana bakıyor ve bir şeyler anlatıyordu. Niye böyle yorgun olduğunu sordum. Geceleri uyuyamadığını söyledi. Hastanedeki yaşlı adamın varlığını öğrendiği günden beri uykuları bozulmuş. Kendini hiçbir işe veremiyormuş. Gerçekten de müthiş tedirgin görünüyordu. Oturduğu yerde duramıyor, kalkıyor, iki adım atıyor, geri geliyor. Tekrar otururken ayağını sandalyeye çarpıyordu. Giriş katındaki pastanedeydik. Dur sana kahve alayım dedim. Tezgaha gittim. Çok hoş bir yerdi burası ve son günlerde neredeyse benim kabul salonuma dönüşmüştü. Bulaşık makinesinden çıkmış beyaz fincanlar her zaman sımsıcak olurdu. İsveç kurumlarına sinmiş olan temizlik, yalınlık ve özen bu hastane kahvesinde bile çarpıyordu beni. Büyük kent merkezi dışında ülkenin her tarafı böyleydi. Sanki her çakıl taşını alıp mendille ovalamışlar gibi görünürdü. Bir seferinde tankerden kıyıya petrol bulaşmıştı. Her yer zift içinde kalmış ve kuşlar ölmüştü. Hükümet bunun üzerine bir açıklama yaptı ve kıyıyı temizlemek için gönüllüler istedi. Gidebilecek durumda olan herkes gitti. Ellerinde bezlerle kıyının her taşını, her çakıl taşını sildiler, temizlediler. Kahve doldururken dalıp gittiğimi ve İsveç'in temizliği üzerine düşünmekte olduğumu fark ettim. Son zamanlarda hep böyle oluyordu işte. Düşüncelerimi bir noktada odaklamakta güçlük çekiyordum. Çağrışımlar beni olmadık yerlere götürüyordu. Belki de Clara'yla konuşacaklarımız beni rahatsız ediyordu. Onun neden hastaneye geldiğini seziyordum ve aramızda böyle bir konuşmanın geçmesini istemiyordum. Kahveleri getirdiğimde sözü fazla uzatmadı Clara. ''Senden iki önemli isteğim var.'' dedi. ''Söyle.'' dedim. ''Şu yaşlı adam var ya.'' ''Evet, o adamı görmek istiyorum.'' Bir an duraklamıştım. Bunu fırsat bildi ve sesini yükseltmeye başladı. ''Çok bir şey istemiyorum ki senden. Beni yukarı çıkaracaksın ve adamı uzaktan göstereceksin. Hepsi bu kadar basit işte.'' ''Öfkelenme.'' dedim. ''Sana hayır demedim ama niye istiyorsun bunu?'' ''Bilmiyorum.'' dedi. ''İnan bilmiyorum ama o adamı görmek için garip bir istek var içimde. Bir türlü engel olamıyorum. Günlerdir neye benzediğini bulmaya çalışıyorum. Nasıl birisi acaba?'' ''Duyan da adama aşık oldun sanır.'' ''Evet.'' dedi ama yüzü ciddileşti. O sırada başka bir şey düşündüğü belliydi. ''Peki.'' dedim. ''Henüz olur demedim ama bu isteğini yaptık diyelim. Öteki isteğin ne?'' ''Adilleri bu işten uzaklaştır.'' dedi. İşte bu ilginçti doğrusu. Adillerin sadece lafazanlıkla vakit geçirdiklerini, gerçekte böyle bir niyetlerinin olmadığını düşünüyordu. Hayalciydi bu insanlar. Öldürme planı yapmak, bol bol konuşmak, birbirlerine böbürlenmek ve kendi gözlerinde kahraman olmak istiyorlardı ama hepsi bu kadardı işte. Yapmaya gerçekten karar bile verseler, öyle karıştırırlardı ki her şeyi, iş bir fiyaskoya dönüşürdü. ''Bilemezsin.'' diyordu. Adam sahiden çatlak, evin her tarafını planlarla, şemalarla doldurdu. Hastane planlarıymış. Onları duvara çakıyor, kırmızı kalemle çizgiler çiziyor. Planı da harika. Hastaneyi temizleme işini almış olan şirket bir Türk'e aitmiş. Yılmaz'la Nihat o şirkete işçi olarak girecekmiş. Sonra Adil'in planları sahneye konacakmış. Çocukların kullandığı walkie-talkie'ler bile dahil bu plana. Ayrıca inanmayacaksın ama siyasi cinayetlerle ilgili bir sürü kitap almış şehir kütüphanesinden. Onları eve getirdi. Christina şaşkınlıkla bakıyor bu kitaplara. Bu kadar salaklık düşünebiliyor musun? Daha o konuşurken anlamıştım haklı olduğunu. Adil'e telefon etmekle en büyük hatayı yapmıştım zaten. Bu adamın hayatta hiçbir işi ciddi olarak başarması düşünülemezdi. Şimdiden bu işi onlarca kişiye yaymıştı bile. Haklısın dedim. Ne yapmamızı öneriyorsun? Sandalyesinde öne doğru eğildi. Gözlerini gözlerime dikti. Bak dedi. Ben iyice düşündüm. Sen Adil'e telefon edip kuşu elinizden kaçırdığınızı söyleyeceksin. Böyle sözleri sever o. Hastanın Türkiye'ye döndüğünü, elçilik mensuplarının aniden gelip götürdüklerini anlatırsın. Bir gün yatağını boş gördün ve hemşireye sorduğunda o da bunları anlattı sana. Gerçekten iyi düşünmüştü. Adil hiçbir şeyden kuşkulanmazdı. Çünkü yaşlı adamın varlığını ona haber veren kişi bendim. Yalan söylemem için hiçbir neden yoktu. Ayrıca böylesi onun da işine gelecek ve hiçbir zaman uygulamaya koyamayacağı planını yıllarca konuşup anlatacaktı. Herkesin işine geliyordu bu. Peki sonra dedim. Sonra dedi Clara, işi ikimiz yapacağız. Niye senle ben? Çünkü biz farklıyız. Onlardan çok farklı. Senin bu işte ne kadar ciddi olduğunu hissedebiliyorum. Ben de öyle, bak. Elimi aldı ve göğsünün üstüne götürdü. Kalbinin küt küt attığını duyuyordum. Teni elimi yakacak kadar sıcaktı. Sırrını öğrenmemiş olsam bu yakıcı öldürme isteğini anlayamazdım. Belki de sorardım bunu ama şimdi hiçbir şey söylemiyordum. Çünkü davranışlarının sebebini, içindeki karanlığı biliyordum. 3 Ocak günü olmalı dedim. Evet dedi, senin bu koşulunu biliyorum ve saygı gösteriyorum. Gün 3 Ocak. Sonra planlarını anlattı. Müthiş zekası çalışıyordu yine. Bir çırpıda beni bir sürü dertten kurtarmıştı. Ona hayranlık duydum, bunu da yüzüne söyledim. Güldü ve hadi beni yukarı çıkar o zaman dedi. Bu zor bir iş değildi. Çünkü hastane akşamüstü saatinde genellikle boş olurdu ve bir ziyaretçinin yukarı çıkmasına kimse karışmazdı. Asansörle 6. kata çıktık, sola saptık ve yaşlı adamın odasının önünden geçtik. Uyur gibi görünüyordu. Bir şakağındaki mavi izi görebiliyorduk. Yüzü iyice çökmüş, avurda avurduna geçmiş, sanki ufalmıştı. Ölü deseler inanırdınız. Clara kapının yanında durup uzun süre baktı adama. Sonra içeri bir iki adım attı. Onu uyarmak ve yaşlı adamın fark edebileceğini söylemek istedim ama ses çıkaramazdım. Zaten bundan sonra önemi yoktu artık. Adam da gerçekten ölü gibi görünüyordu. Bir şey fark edecek hali kalmamıştı. Clara uzun uzun seyretti adamı. Sonra yatağa doğru yürüdü. Hastanın yaşlılık lekeleriyle dolu buruş buruş ölüme yaklaşmış elini avcunun içine aldı. Öylece tuttu bir süre. Yaşlı adam uyanır gibi oldu. Gözlerini hafifçe açıp Clara'ya baktı ama ne olduğunu anlamadığı belliydi. Sonra yine uykuya devam etti. Clara odadan çıkarken garip bir gülümseyiş vardı yüzünde. Asansörle alt kata indik. Clara sarsılmış görünüyordu. Gergindi. Nasıl buldun dedim. Tam beklediğim gibi dedi. 3 Ocak akşamı buluşmak üzere ayrıldık.